Ustam ve Ben, Elif Şafak, 27. ayrım. İkisi de karşıya diktiler gözlerini, bir hayaletin zuhur etmesini beklercesine. Sadece buhar vardı, incecik bir tülbent gibi hafif ve narin, cellat devam etti. Yazık dedim, keşke gitmeseydin, bir kafirle konuştuğumun farkındaydım ama böyle dedim. O ne dedi? Merak etme. Geri gelirim demez mi? Bayağı tuhaf ha? Dar ağacındaki herif beni teselli etti bildiğin. Ne kastediyordu ki? Ben de sordum. Öldüğümde beni gömecekler. Toprağımda solucanlar dolaşacak, çiçekler büyüyecek. Arılar bal yapacak. Ben çimen olurum, sen üstümde yürürsün dedi. Damla olup semaya çıkacakmış. Buluta tutunup bekleyecekmiş. Yağmur olup burnuma düşecekmiş. Böyle zırvalıklar. Ya sonra? Sonrası ne? Astık gitti. Cellat gözlerini kaçırdı. Ama ne vakit yağmur yağsa aklıma gelirdi. Nihayetinde bir hocaya danıştım, olanları anlattım. Bir bardak suya okuyup üfledi. 7 gün boyunca her sabah bir yudum içtim. Faydasını gördüm. Gene de hala haz etmem yağmurdan. Bir müddet konuşmadılar derken Cihan usulca sordu. Neden bırakmazsın cellatlığı? Neden bırakayım dedi adam meydan okurcasına. 100 herif asarım, içlerinden biri böyle çıkar. Gerisi rahatsız etmez ki. Doğruldu Cihan, artık gitmeliydi. Ama adam söze devam etti. Neye sinirleniyorum? Kendini benden pak sananlara, değiller. Benimki de bir meslek işte. Ama ustam der ki yaptığımız iş bize geri döner. Katipsen kağıdın, çiftçiysen toprağın. Mimarsan taşın dilini konuşursun. İyi işler yapalım ki şu aleme bir hayrımız olsun. Yahu ne fark eder? İnsan hep aynı. Benim ustam müstesna dedi Cihan. Kimseyi incitmez. Celladın yüzünde buruk bir tebessüm belirdi. İyi günde görmüşsündür hep. Kötü gün gelmeden bilemezsin. Bu laf üzerine ürperdi Cihan. Dalgın adımlarla uzaklaştı. Arabacının kim bilir nereden bulup getirdiği esvabı giyerek hamamdan ayrıldı. Aynı gün ikindi vakti Mihrimah'ın boğazdaki yalısına girerken içinde bir kıpırtı hissetti. Demek hissizleşmemişti kalbi. Sakinleşmek için derin bir nefes aldı, eşikten içeri girdi, hemen diz çöktü. Allah'ım ne yapmışlar bu zavallı kuluna, elini ağzına götürdü Mihrimah. Bir deri bir kemik kalmışsın. Cihan başını kaldırıp bakmaya cüret etti. Mihrimah'ın boynunda bir sıra inci güneş ışıklarını çekiyordu. Üzerindeki nefti elbise yumuşak, saf ipektendi. Evli ve çocuk sahibi bir kadındı artık. Duruşu bile farklıydı. İnce yaşmanın arkasında ne de güzeldi ve üzgün. Gözlerinde bir damla duruyordu, henüz düşmemiş. Muhtemelen hiç düşmeyecek. Olsun varsın, kendisi de oradaydı ya. Kimsenin kederi böyle tatlı gelmemişti Cihan'a. Demek onun için ağlayabiliyordu Mihrimah. Demek onu az da olsa seviyordu. Tabak tabak yemek getirerek hepsinden yemesi için ısrar etti Mihrimah. Kuzu kapama, yaprak sarması, erik hoşafı. Ufacık bir tabakta daha evvel hiç tatmadığı bir şey vardı, havyar. Hayat ne garipti. Daha bir gün evvel zindanın kat kat dibinde bokun üstüne çizim yapıyordu. Şimdi denize nazır oturmuş, sevdiğinin elinden havyar yiyordu. Gözlerini kapattı ve bir an için acaba dün mü bir hayalden ibaretti yoksa bugün mü bilemedi. Zindandan çıktığının ertesi günü kalbinde bir ağırlıkla uyandı. Bir an nerede olduğunu anlamayarak gözlerini kırpıştırdı. Öteki hayvan terbiyecileri çoktan kalkmış işlerinde güçlerindeydi. Kapalı kapının ardından bir leoparın hırlamasını işitiyordu. Avluya çıktı, çeşmede yüzüne su çarptı. Bir gün evvel fille hasret gidermişti ama gene de ilk iş koşa koşa ahıra gitti. Yokluğunda hayvan iyiden iyiye büyümüş, daha da şişmanlamıştı. Çotanın her zamanki rehavetine gıpta etti. Bugün ustasına ziyaret edecekti. Onu göreceği için hem sevinçli hem gergindi. Sinan'a neden bunca zaman zindana bir mektup bile yollamadığını sorup kırgınlığını dile getirecekti. Öğle vakti ustasının evine vardı. Sinan'ı görünce içinde birikmiş sitemlerin hepsi aktı. Çocukken kaybettiği babası ona böyle bakmış mıydı hatırlamıyordu. Ama ustasının gözlerinde sadece sevgi ve şefkat vardı. Elini öpmek için eğildiyse de Sinan onu yakalayıp kendine çekti, kucakladı. Sesi titreyerek, "Dur bakayım," dedi. "Ne kadar zayıflamışsın. Ne yaptılar sana böyle?" Emektar kahkaha kadın koşar adım girdi odaya. "Yemek yemesi lazım," dedi Sinan oturduğu yerden. "Elbet ya," dedi Kahya. Göz açıp kapayana kadar hizmetkarlar ellerinde bir yer sofrası, peşkirler, tahta kaşıklarla içeri daldılar. Cihan'ın önüne kase kase bal, tereyağı, kaymak, pekmez, helva, yoğurt, baklava ve sıcacık pide getirdiler. Zindandan çıktığından beri herkes habire onu besliyordu. "Ya efendi, bolca ye," dedi Kahya. Cihan kendini aç hissetmediği halde söyleneni yaptı. Nihayet bir lokma daha yutacak hali kalmadığında onu seyreden Sinan alçak sesle konuştu. "Benim üstüme gelmek için seni cezalandırdılar. Bu herkesin malumu. Hep kendimi suçladım durdum." Cihan ne diyeceğini bilemedi. Ustasına soracağı sorular boğazına takıldı. Çırağının kalbinde mayalanan dargınlıktan bir haber devam etti sermimar. "Padişahımız su işini mütalaa etmek ister. Adını temizlememiz lazım. Benimle beraber saraya gel." Cihan tereddüt etti. Onu zindana yollayan adamın suratını görmek istediği en son şeydi. Rüstem Paşa da orada olacak mı? "Hiç şüphesiz. Elini öpüp af dilemeni bekler. Yapabilir misin?" Cihan soruya soruyla yanıt verdi. "Bu yumuşama neden anlamıyorum. Ne değişti ki?" "Tek bildiğim sultanımız haftalar sonra beni yeniden görmek istedi. Aynı günlerde sen salıverildin." Cihan bir süre sessiz kaldı. Mihrimah olmalıydı sebep. Babasına yalvarmış, kocasına yakarmış, sermimar ve kalfalarını bir kez daha dinlenmesini sağlamış olmalıydı. Ustası aklından geçenleri okur korkusuyla hemen başını önüne eğdi. Ziyaret günü yeni esvap giydi Cihan. İnce pamukludan şalvar, keten gömlek, sivri uçlu deri pabuçlar. Sinan almıştı hepsini. Kendisi de itinayla giyinmiş, kızıl kahve kaftanını sırtına geçirmişti. Kahya dualar mırıldanarak, yedi imama okutulmuş gül suyu serpiştirdi kafalarına. Saraydan araba gönderilmişti, sultanın onlara kıymet verdiğini gösteren hayırlı bir alametti şüphesiz. Üstadla kalfası arabaya kuruldular, kağıt tomarları kucaklarında. Mideleri düğüm düğüm olmuştu, konuşacak halleri yoktu. İşte Sinan'la Cihan, Topkapı Sarayı'na böyle bir haleti ruhiye içinde girdiler. Huzura buyur edildiler. Padişahın bir yanında sadrazam dikilmekteydi. Diğer yanında ise Şeyhülislam ile Yeniçeri ağası. Ellerini kavuşturmuş soğuk nazarlarla süzdüler gelenleri. "Mimarbaşı," diye seslendi Sultan Süleyman. "Bu muhterem insanlar sana sorular sormak ister. Cevaplamaya gönlün var mı?" Sinan eğildi. "Şeref duyarım şefketli padişahım." "Ebu Suud Efendi konuştu evvela. Aziz şehrimizde kafirlerden kalma köprüler mevcut. Bunlar hiç şüphesiz imanla yapılmadıkları için yıkılmışlar. Bunda mutabık mısın?" Sinan bir nefes aldı. "Birçok eski köprü harabe halindedir çünkü sağlam zemine yapılmamıştır. Yahut seçilen malzeme uygun değilmiş. Biz köprü yaparken suyun sığlığından, toprağın sağlamlığından, akıntının kuvvetinden emin oluruz. Köprüler imanla inşa edilir, doğrudur. Aynı zamanda ilim, irfanla." Hünkârın işareti üzerine Yeniçeri ağası girdi lafa. "Sultan Hazretleri, anlaşılan o ki ilim, irfan derken kulunuz Sinan, yerin yedi kat altında ne kadar su bulunduğunu bileceğine inanıyor. Biz onu mimar bilirdik, büyücü değil. Yoksa sihirle mi iştigal eder kendisi?" Cihan'ın rengi uçtu ama Sinan hazırlıklıydı. "Ne sihir ne keramet. Bu hususlarda tecrübem yok. Toprağın altındaki su miktarını doğru alet edevatla ölçebiliriz." "Peki bu bahsettiğin alet edevat Allah'tan mı gelir yoksa şeytandan mı?" dedi Yeniçeri ağası. "Hiç şüphesiz haktan," dedi Sinan. "Bize akıl vermiş kullanmamız için." Şeyhülislam araya girdi. Suyu Hızır aleyhisselam buldu. Yoksa sen de onun gibi mübarek bir adam olduğunu mu iddia ediyorsun? Haşa, tırnağı olmaya layık değilim dedi Sinan. Hızır aleyhisselam Hazreti Musa ile seyahat ederek kainatın sırlarını keşfetti. Onun ilminin yanında benimkisi katredir. Ama doğru ölçümleri kullanmak suretiyle görünmeyen menbaaları bulabileceğimize itikadım tamdır. Sultan sadrazama döndü. Ne dersin paşa? Cevapları duydum. Rüstem Paşa hafifçe öksürdü. Ser mimarınızın bu işe ne kadar para harcamayı düşündüğünü öğrenmek isterim. Hazineyi dara sokamayız. Bu soruyu bekliyordu Sinan. Kanımca iki yol var dedi. Padişahımızın hangisini tercih edeceğine göre masraf değişir. Hükümdar meraklanmıştı. Anlat hele, mimar efendi. Sultanım, gayemiz şehri temiz su getirmek. Bunun için amelelere ihtiyaç var, yüzlercesine. Dilerseniz kürek mahkumlarını kullanırız. Onlara bir şey ödemeyiz. Kullarımızın haddi hesabı yok. Ya ikinci yol? İşinin ehli zanaatkarlar tutarız, mahiretlerini ve hizmetlerine göre bedel öderiz. Buna mukabil onlar da alın terlerini ve hayır dualarını verirler. Demek ser mimar hazineyi ter ve duayla dolduracak dedi Rüstem Paşa. Sultan eliyle kesti sadrazamın sözünü, Sinan'a sordu. Sen hangisini tavsiye edersin? Kanaatimce gayretlerinin karşılığını vermeli, hayır dualarını almalıyız. Hazineye tesiri olacaktır. Ama hem taht hem teba için böylesi daha iyidir. Cihan kireç gibi bembeyaz olmuştu. Başlarına gelecekleri düşünmek bile istemiyordu. Bu sözleri takip eden sükunet o kadar ağırdı ki nefesi daraldı. Nihayet hünkâr elini kaldırdı ve dedi ki, ''Mimar başının hakkı var. Su getirmek hayır işidir, cömert olmalı. Tebaama su bahşedeceğim, amelelerimin parasını ödeyeceğim.'' Sonra Sinan'a döndü. ''Ama o açılır kapanır köprüyü inşa etmenize müsaade etmiyorum. Yeni su kemerleri yapın, sarnıçları onarın, yer altındaki kaynakları bulun, kâfidir.'' Ne köprüsünden bahsettiğini anlamayan Sinan göz ucuyla Cihan'a baktı. Şevketli sultanım dedi, müsaadenizle Hintli kalfam bana yardımcı olacak. Sultan parmağını sakalların arasında gezdirerek Cihan'ı tepeden tırnağa süzdü. Hatırladım, sana bunca sadık bir çırağının olması iyi. Tekrar vezirine döndü. Sen ne dersin paşa, affedelim mi? Rüstem Paşa öne çıktı, bir adım kolunu uzattı. Sinan kalfasını cesaretlendirmek için başıyla işaret etti. Cihan bir sis tabakasının içinden geçercesine sendeleyerek yaklaştı ve yüzüklerle donanmış kupkuru eli öpüp başına koydu. Şu mücevherlerden birini araklamak ne iyi olurdu diye geçirdi aklından. Çektiği eziyete karşılık. Allah biliyordu ya ödülü hak etmişti sadrazamda soyulmayı. Dönüşte mimar ve çırağı, mermer kaplı koridorlardan geçtiler. Cihan duyduğu çarpıntının sadece kendi kalbinden gelmediğini biliyordu. Ustası da korkmuştu. Bir defa daha tek arzusu işini doğru dürüst yapmak olduğu halde. Sinan tehlikenin eşiğine kadar gelmiş ama kurtulmuştu. Uçurumun kenarında durmuştu. Gene gizli bir elin yardımını almışçasına paçayı kurtarmıştı. Belki de bilinmeyen bir desteği vardı Mimar Sinan'ın. Ne zaman dara düşse ona arka çıkan, dedikodulara kalkan olan. Onun nedenle kıymetli bir insan olduğunu sultana hatırlatan. Henüz adına camiler inşa edilmemiş ve belki de hiç edilmeyecek esrarengiz bir bani. Görünmeyen bir iyilik meleği. Cihan hayvanat bahçesine döndüğünde ahbaplarını suratlarında tuhaf bir tebessümle onu bekler halde buldular. Aslanbaz Olev, zürafabaz Dara, timsahbaz Kato ve Sibiryalı Taras. Aralarında bakışıp gülüştüler. Gel benle dedi Olev. Nereye gidiyoruz? Sorma dedi Olev Cihan'ı dirseğinden çekerek. Zindandan çıkmış adamın neşeye ihtiyacı var. Olev'in onu gözde akların kaldığı ahırlara götürdüğünü fark edince şaşırdı Cihan. Babüs Sade ağasının kıymetli küheylanı Zevella geldiklerini görünce kişnedi. Asil, haşmetli ve yalnızdı. Olev hayvanı okşayıp kulağına bir iki tatlı söz fısıldadı. Birisi neler olduğunu söyleyecek mi bana dedi Cihan. Sen hep bu ata binmeyi istemez miydin? Al sana birinci hediyemiz. Ama Karanfil Kamil, Olev elini kaldırarak sözünü kesti. Merak etme, her şey tertip edildi. Aa, bu akşam sarayda değil. Hüzünler hamamına gitti gene. Orası neresi diye sorma, söyleyemem. Peki ben ne yapayım istersin? Hiç, git şöyle gönlünce, özgür kal, gel. Az sonra ahırın kapısından bir gölge dışarı fırladı. Vücudu neredeyse atın sırtıyla aynı hizada olan Cihan, Zebella'yı karanlıklara doğru sürdü. Kapıdaki iki muhafız evvelden rüşvetlerini aldıkları için onu görmezden geldiler. Olev'in dediği istikamete doğru dört nala gitti Cihan. Özgürlük dedikleri belki de buydu. Muhteşem bir küheylanın üstünde dolu dizgin her şeyden ve herkesten uzaklaşabilmek. Epey sonra durdu, ileride bir eşek arabası bekliyordu. İçinde de çingeneler. Balaban, ne zaman çıktınız hapisten dedi Cihan. Biz zaten geçen ay salıverilmiştik. Seni yalnız bırakmayalım diye biraz daha kaldıydım. Ne, niye söylemedin dedi Cihan hayretler içinde. Peki burada ne ararsın bu saatte? Senin aslanbaz haber uçurdu dedi Balaban. Bir yandan Zebella'nın dizginlerini arabaya bağlarken. Dostların aralarında konuşmuş, zindanda perişan oldun ya, azıcık neşelenmeyi hak ettiğine kanaat getirmişler, bizden yardım istediler. O ne demek dedi Cihan şüpheyle. Görürsün dedi Balaban ve Cihan'ın bir soru daha sormasına fırsat vermeden eşeği kamçıladı. Araba hareketlendi, Zebella da peşindeydi. Gökyüzünün kusursuz bir laciverde büründüğü bir güz akşamıydı. Tarlalardan geçip iki yanlarında boraya tutulmuş fidanlar gibi yan yatmış, ahşap evlerin olduğu ücra sokaklara daldılar. Öyle daracıktı ki arabanın dingilleri duvarlara sürtünüyordu. Geçtikleri her mahalle bir evvelkinden daha köhne ve daha kederliydi sanki. Nihayet araba durdu, indiler. Cihan attan atlayarak etrafına bakındı. Aşina bir şey arıyordu gözleri ama nafile. Hadi dedi Balaban, adamlarına döndü ve sağ elini kalbinin üstüne koyarak siz gidin dedi, selametle. Balaban'ın ardı sıra yürürken elinden nasıl kurtulacağını düşünüyordu Cihan. Bir yanı kaçıp gitmek isterken, bir yanı bu yolun sonunun nereye çıkacağını merak ediyordu. Her adımda kokular kesifleşti. Yaseminlerin hoş rayihası kızartma kokularına karıştı. Terbiyeciler hayvanlarından çok şey kapardı farkında olmadan. Cihan da çotadan iyi koku almayı öğrenmişti. Bir müddet sonra yakınlarındaki bir evden yayılan baygın esansı yakaladı. Neresi burası diye fısıldadı. İlahi filbaz dedi Balaban sırıtarak. Ya bu hala anlamadın mı? Kerhaneye getirdik seni. Cihan bembeyaz oldu. Ben gitmem. Karılardan mı korkuyorsun dedi Balaban. Boşuna gitmezse hemen çıkarız. Söz. Yalanım varsa kanım su gibi aksın. Cihan tereddüt etti. Ne evet ne hayır diyebildi. Balaban şaşkınlığını fırsat bilip koluna girdi. Bu vaziyette gide gide bir eşikte durdular. Cihan'ın hayatında gördüğü en siyah adam kapıyı açtı. Balaban'ı görünce hoş geldin ağam dedi. Cihan fısıldadı. Burası senin mi? Balaban iki elini havaya kaldırarak yok yahu dedi. Gariban bir romanım. Tekerlekleri mi var bu evin? Benim olsun. Hadi gel, vakit kaybetmeyelim. Üst katta ihtiyar bir kadın Balaban'ı aşırı hürmetle karşıladı. Cihan gene şüpheyle baktı çeri başına. Köşedeki sepette bir anne kediyle altı yavrusu kıvrılmış yatıyordu. Bunlar burada doğdular dedi kadın Cihan'a. Her birine kızlardan birinin adını verdim. Arap Fatih, Cilveli Nefise, Fettan Kamer, Yahudi Ester, Ermeni Ani. Bu kenardaki de Tombul Zarife. 27. ayrımın sonu sayfa 261, devamı 28. ayrımda.